Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 27.
Herkes prensin her şeyden korktuğunu, biraz sert bir ata binmekten çekindiğini biliyordu. Ama şimdi özellikle bu yarış tehlikeli olduğu için insan düşüp boynunu kırabileceği, her engelin yanında bir doktor, bir can kurtaran ve birkaç hasta bakıcı bulunduğu için Kuzovlev yarışa katılmaya karar vermişti. Bakışları kendisini dostça ve yüreklendirircesine bakan Ronski'ye takıldı. Başlıca rakibi Mahotin ve Gladiator dışında herkesi görüyordu. Acele etmeyin diyordu Kort Ronski'ye. Aklınızdan şunu çıkarmayın. Atı engelin önünde dürtmeyin. Bırakın istediği gibi gitsin. Peki peki dedi Ronski dizginleri eline alarak. Elinizde ise başa geçin ama sona kalmış olsanız bile sonuna dek umudunuzu yitirmeyin. At kıpırdamaya zaman bulamadan Ronski sert ve çevik bir hareketle ayağını üzengiye koydu ve derisi gıcırdayan eğerin üstüne kolayca oturdu. Sağ ayağı ile öteki üzengiyi de ustaca yakalayarak çifte dizgini parmaklar arasında dengeledi. Kord elini çekti. Fru Fru hangi ayağıyla adım atacağını bilmiyormuş gibi uzun boynuyla dizginleri bazen sağa bazen sola çekiyor, binicisini aldatmaya çalışıyordu. Ronski ise sesiyle ve eliyle boş yere onu çatıştırmaya çalışıyordu. Başlangıç noktasına doğru ilerleyip ırmağa yaklaşıyorlardı. Bazılarının önünde, bazılarının ise ardından giden Ronski, arkasından pistin çamurları içinde bir dört nal sesi işitti. Beyaz ayaklı gladyatörün sırtındaki Mahotin onu geçti. Mahotin uzun dişlerini göstererek gülümsedi. Ronski ise ona öfkeyle baktı. Bu subayı sevmiyordu. Şimdi ise onu en tehlikeli rakibi olarak görüyordu. Ronski, Mahotin'in kısrağını sinirlendirerek kendisini geçmesine öfkelenmişti. Fru Fru dört nala kalkmak için sol bacağını öne attı, iki kez sıçradı ve gergin dizginlerinden hoşlanmayıp binicisini hoplatarak tırısı geçti. Kort da kaşlarını çatıp Ronski'nin ardından koştu. 25. Yarışa 17 subay katılıyordu. Yarış, tribünün önünde uzanan elips şeklinde 4 verslik büyük bir düzlükte yapılıyordu. Alana 9 engel yerleştirilmişti. Irmak, 2 arşın yükseklikte büyük bir engel, tribünün karşısında kuru bir hendek, su dolu bir hendek, dik bir yokuş, bir İrlanda banketi, banketten sonra su dolu 2 hendek ve kuru bir hendek. Sonunda tribünün önüne varır. Ama yarış kaviste başlamıyor, 100 sajen beriden başlıyordu. Bu arada birinci engel olan Irmak, 3 arşın genişliğindeki bu yerde bulunuyordu. Biniciler isterlerse engelin üzerinden atlayabilir ya da içinden geçebilirlerdi. Biniciler 3 kez dizilmişlerdi. Ancak herkesin de atlardan biri çok erken kalkışa geçtiğinden yeniden başlamak gerekiyordu. Ünlü yönetici Albay Sestrin artık kızmaya başlıyordu. Sonunda 4. kez ileri diye bağırdı ve atlılar ileri atıldılar. Bütün gözler, bütün dürbünler sıralanmış binicilerin alacalı topluluğuna çevrilmişti. Bekleme sessizliğinden sonra her yerden işaret verildi, yarış başlıyor diye bağırılıyordu. Yayalar daha iyi görmek için grup grup oradan oraya koşmaya başladılar. Atlıların sırası birden uzadı. Arda arda ikili ya da üçlü gruplar halinde dereye yaklaştıkları görüldü. İzleyicilere göre atlıların hep birlikte olmaları gerekiyordu ancak atlılar açısından durum bambaşkaydı. Onlara göre her saniye önemliydi. İlk anda heyecanlı ve çok sinirli olan Fru Fru birkaç atın kendisini geçmesine izin vermişti. Ama ırmağa varmadan önce Ronski olanca gücüyle atına tutunarak 3 yarışmacıyı kolayca geçmişti. Önünde yalnızca Mahotin'in bindiği kızıl renkli gladyatör vardı. Hepsinin önünde ise canlıdan çok ölüye benzeyen Kuzovlev'i taşıyan zarif Diana bulunuyordu. Birinci engele kadar ilk anlarda kendine ve atına egemen olamayan Ronski atının hareketlerini yönetemedi. Aşağı yukarı aynı anda ve birlikte ilerleyen gladyatör ve Diana aynı anda ırmağı aşıp karşı kıyıya geçtiler. Fru Fru da sessizce uçarmış gibi onların ardından atlayıverdi. Ama o sırada Ronski havadayken neredeyse atının ayakları altında Kuznolev'i fark etti. Onun ırmağın öte yakasında Diana ile birlikte debelendiğini gördü. Kuznolev atladıktan sonra dizginleri bırakmış ve at da tepetaklak olmuştu. Bu ayrıntıyı sonradan öğrendi Ronski. Şimdi tek bir şey görüyordu. Fru Fru'nun tam ayağını basacağı yerde Diana'nın başı ya da bacakları bulunabilirdi. Ama Fru Fru yere düşen bir kedi gibi bacaklarıyla ve böğürleriyle bir çaba gösterip atı geçerek daha uzağa uçtu. Oh yiğit hayvan diye düşündü Ronski. Ronski ırmağı geçtikten sonra atına iyice egemen olduğunu anladı. Muhatinin ardından büyük engeli aşmaya niyetlendiğinden atını tuttu. Rakibini 200 sajenlik engelsiz düzlükte geçmeye çalışacaktı. Büyük engel imparatorluk tribününün tam önündeydi. İmparator bütün saray halkı ve büyük bir kalabalık şeytan engeline varmadan önce bu engele böyle deniyordu. At başı giden Ronski ile Mohatin'e bakıyorlardı. Ronski her yandan bakışların üzerinde olduğunu hissediyor ama atının kulakları, boynu, akıp giden topraklar yüzünden hep aynı uzaklıktan giden gladyatörün beyaz ayaklarından ve sarısından başka bir şey göremiyordu. Gladyatör tahtalara dokunmadan yükseldi, kuyruğuyla bir hareket yaptı ve Vronski'nin gözlerinin önünden yitip gitti. "Bravo!" dedi bir ses aynı anda. Vronski'nin gözlerinin ve kendisinin önünde engelin tahtaları beliriverdi. At gidişini değiştirmeden yükseldi, tahta perdeleri açtı. Gladyatörü görünce hırslanan atın arkasından bir çırtırtı duyuldu yalnızca. Engelin önüne gelmeden sıçrayan at arka ayağıyla ona çarpmıştı. Ama gidişini hiç değiştirmedi. Yüzüne bir parça çamur sıçrayan Ronski, rakibiyle arasındaki uzaklığın değişmediğini anladı. Yine önünde, arayı açmadan dört nala giden aynı beyaz ayakları, aynı kısa kuyruğu, aynı sarıyı görüyordu. Ronski, Mahatini geçme zamanının geldiğini düşündü. Aynı anda binicisinin düşüncesini sezen Frufru hızlandı, en uygun yerden, ipin yanından gladyatöre yaklaştı. Mahatin, bu yönden yolunu kesmek için manevra yaptı. Ronski dıştan geçebileceklerini düşündüğü anda Frufru ayak değiştirip kararlı bir şekilde dışa doğru yöneldi. Terden kararmaya başlayan kısrağın omuzuyla gladyatörün sağrısı aynı düzeydeydi. Bir süre yan yana koştular. Ana engele yaklaştıklarını gören Ronski uzun yoldan gitmemek için dizginleri kasmaya başladı. İnerken Mahatini geçti ama hemen arkasında onun varlığını sezdi. Gladyatörün burnundan fışkıran hala canlı soluğu ve kesik kesik solumayı ensesinde hissetti. Sonraki iki engeli hendeyi ve parmaklığı kolayca geçtiler. Ama ardından gladyatörün soluğunu ve yaklaşan nal seslerini duydu Ronski. Atını yüreklendirdi ve kolayca hızını arttırdığını gördü. Gladyatörün soluğundan ve nal seslerinden öne geçtiğini anladı. Ronski önde gidiyordu. Onun istediği ve Cordon'un da ona öğütlediği buydu. Zaferinden emindi şu anda. Heyecanı, gururu ve Frufru'ya sevgisi artıyordu. Geriye dönmek istiyor ama bunu göze alamıyordu. Sakin olmaya çalışıyor, gladyatörde kaldığını düşündüğü yedek gücü kendi hayvanında da tüketmemek için düzenli ve rahatça atını sürüyor, onu fazla yormak istemiyordu. Geride bir tek en zor engel kalıyordu. Ronski onu da önde geçerse başaracaktı. İrlanda banketine yaklaşıyordu. Çok önceden uzaktan Frufru ile birlikte bu engeli görmüşlerdi. İkisinde de kuşku belirmişti. Atının kulaklarından bu kararsızlığı anlayan binici kırbacını kaldırdı. Ama birden bu kuşkunun yersiz olduğunu anladı. At ne yapacağını biliyordu. Gücünü topladı ve kararlı bir biçimde tam istediği gibi yükseldi. Kendini hendeğin ilerisine attı. Sonra aynı hızla ayağı üzerinde zorlanmadan koşusunu sürdürdü Frufru. "Bravo Vronski!" diye bağırdılar. Vronski bağıranların bu engelin yakınında duran alaydaki dostları olduklarını anlamıştı. Kendisini görmeden Yashvin'in sesini kolayca tanıdı. Kulaklarını arkaya yatıran Frufru'ya içinden canım benim diyordu. Arkasındaki gladyatörün ayak seslerini duyunca engeli aştı diye düşündü. Geriye yalnızca iki arşın genişliğindeki su dolu hendek kalıyordu. Ronski engele bakmıyordu bile ama oraya ilk önce varmak istediğinden hızını yitirmeden atın başını yukarı kaldırıp indirmek için dizginleri yine kastı. Hayvanın son gücünü harcadığını anlıyordu. Yalnız boynu ve omuzları değil, yelesi, başı, dik kulakları da terden sırılsıklandı. Kısa kısa boğuk boğuk soğuk alıyordu. Binici yine de bu son gücün geriye kalan 200 sajen için bol bol yatacağını biliyordu. Ancak kendini yere ne kadar yakın hissederse hareketi o kadar yumuşak olduğundan atını çok hızlı koşturduğunu anlıyordu. Farkına bile varmadan hendeyi aştı. Kısrak kuş gibi uçmuştu. Ama tam o anda Ronski korkuyla dediğini anlayamadan bağışlanmayacak bir hareket yaptığını ve atının hareketini kontrol edemeyip kendini eğerin üzerine bıraktığını hissetti. Her şey birden değişiverdi. Başına korkunç bir şey geldiğini hissediyordu. Ne olduğunu anlayamadan öteki atın beyaz ayakları yanında belirdi. Dört nala giden Mohatin onu geçiyordu. Ronski düştü. Ayaklarından biri yere çarptı, atı da üstüne yığıldı. Bacaklarını kurtarmak için zaman bulur bulmaz hayvan güçlükle hırlayarak yanına yuvarlandı ve ter boşanan ince boynunu sallayarak ayağa kalkmak için boş yere çırpındı durdu. Kısrak, yaralı bir kuş gibi binicisinin bacaklarının yanında yerde debeleniyordu. Ronski'nin yaptığı beceriksizce bir hareket hayvanın belini kırmıştı. Ama genç subay bunu çok sonra fark etti. Şu anda tek bir şeyin farkındaydı. Mahutin hızla uzaklaşıyor ve o, Ronski de tek başına çamurlu toprak üstünde kımıltısız yatıyordu. Önünde ağır ağır soluyan, başını eğmiş, ona yalvaran bakışlarla bakan Frufru yatıyordu. Ronski olanı biteni anlamıyordu henüz. Kısrağını dizgininden çekti. Hayvan yeniden ağdaki bir balık gibi debelenerek eğerinin kıyılarını çatırdattı. Ön bacaklarını kurtardı. Sağrısını kaldıracak gücü olmadığından yeniden kısılıp böğrünün üstüne düştü. Öfkeden yüzü çarpılan Ronski, sapsarı yüzü ve titreyen dudaklarıyla atın karnına bir tekme attı. Dizginleri çekiştirmeye başladı ama hayvan kımıldamadı. Yalnızca başını efendisinden yana çevirerek konuşmak istercesine yüzüne baktı. Ronski başını ellerinin arasına alarak "Ah!" diye bağırdı. "Ne yaptım ben? Utanç verici, bağışlanmaz bir hata yüzünden yarışı bitirdim. Ya şu zavallı yürekli hayvan, onu da mahvettim. Ah, ben ne yaptım?" İnsanlar, doktorlar, alayının subayları ona doğru koştular. Büyük bir üzüntü duyuyor ama kendini sağ salim hissediyordu. Atın beli kırılmıştı. Onu öldürmek gerekiyordu. Ronski sorulara yanıt veremiyor, kimseyle konuşamıyordu. Arkasına döndü, başından fırlayan binici kasketinin nereye gittiğini bilmeden hipodromdan ayrıldı. Yaşamında ilk olarak mutsuz hissediyordu kendini. Duyduğu acı çok büyüktü ve her şey kendi yanlışı yüzündendi. Yashvin arkasından yetişip ona kasketini verdi. Onunla evine dek gitti. Ronski yarım saat sonra kendine gelmeye başladı. Ancak bu yarış ruhunda yaşamının en zor, en acı bir anı olarak uzun süre yer etti. 26. Alexey Alexandrovich'in karısıyla ilişkileri görünüşte değişmemişti. Tek ayrım, yüksek memurun eskiye göre işiyle daha fazla uğraşmasıydı. Önceki yıllarda yaptığı gibi ilkbahar başında, kışın aşırı çalışma yüzünden bozulan sağlığını yeniden kazanmak için yurt dışına kaplıcalara gitmişti. Her zamanki gibi Temmuz'da dönmüş ve artan gücüyle eski çalışmasına başlamıştı yeniden. Yine eskisi gibi karısı villalarına taşınmıştı. O, Petersburg'da kalıyordu. Prenses Tverskaya'nın akşam ziyafetinden sonraki konuşmalarından beri Anna'ya kıskançlık kuşkularından söz etmemişti hiç. Duruma göre her zamanki şakacı tavrıyla karısıyla konuşmak ona çok rahat geliyordu. Karısına karşı fazlaca soğuk davranıyordu. O gece Anna'nın geçiştirmek istediği o ilk konuşma yüzünden ona karşı biraz hoşnut değilmiş gibi duruyordu yalnızca. İlişkilerinde Alexey biraz kırgın gibiydi. Bir yangını boş yere söndürmeye çalışan ve çabalarının yetersiz kaldığını görünce "Bana derdini açmak istemedin, sana yazık oldu" diye düşünüp öfkelenen ve sonunda "Ne halin varsa gör" diyen bir adama benziyordu. İşlerinde akıllı ve kibar olan Alexey Alexandrovich, karısına böyle davranmasının ne kadar saçma olduğunu anlayamıyordu. Anlayamıyordu çünkü gerçek durumunun bilincine varmak ona çekilmez gibi geliyordu. Ruhundaki babalık ve kocalık duygularının bulunduğu bölümü içine gömmüş ve mühürlemişti. Eskiden çocuğuna karşı ilgili bir baba olan Alexey Alexandrovich, karısına karşı takındığı alaycı tavrı çocuğuna karşı da takınıyordu. Özellikle kış sonundan beri de oğluna soğuk davranıyordu. Ona seslenirken "Ey delikanlı" diyordu. Alexey Alexandrovich hiçbir yıl bu yılki kadar işi olmadığını düşünüyor ve söylüyordu. Ancak bu işleri hep kendisinin arttırdığını itiraf etmiyordu. Ona göre aile işlerinden kurtulmanın tek yoluydu. Bununla birlikte bu tasalar öylesine çekilmez oluyordu ki sonunda iyice derinlere gömülüp kalıyordu. Eğer biri çıkıp da Alexey Alexandrovich'e karısı konusunda ne düşündüğünü sormaya kalkışsaydı, genellikle çok yumuşak, çok dürüst olan Alexey ona yanıt vermeyecek, kendisine soru soranı çok kısacaktı. Bu yüzden Anna'nın sağlığını sordukları zaman Alexey Alexandrovich'in yüzünde ciddi bir gurur ifadesi beliriyordu. Alexey Alexandrovich karısının davranışlarını, duygularını düşünmek istemiyordu ve gerçekten de düşünmüyordu. Alexey Alexandrovich'in villası Peterhof'taydı. Kontes Lidya Ivanovna genellikle yazları orada geçirir, Anna'ya komşuluk ederdi. O yaz Kontes bir kez bile Anna'nın evine gelmemiş, Anna'nın Betsy ve Vronski ile sıkı fıkı olmasının yarattığı tehlikeler konusunda Alexey Alexandrovich'e bazı anıştırmalarda bulunmuştu. Alexey Alexandrovich karısının her türlü kuşkudan uzak olduğunu söyleyerek kadını sertçe susturmuştu. O zamandan beri de Kontes'ten sakınıyordu. Sosyete dünyasındaki birçok insanın karısından kuşkulandığını görmek istemiyor ve görmüyordu.
Ayrım sonu.